Sayfa 195. Alen Bin'in atlıları Türk ordusunun yanlarını hızla çevirerek çemberi sıkıştırmaktaydılar. Wavell bu harekatı menteşeleri dağ eteklerinde ve tokmağa kıyıda olan geniş ve ağır bir kapıyı tokmağından tutup iterek açmaya benzer. Mustafa Kemal'in 7. ordusu kapının menteşelerinin bulunduğu yerdeydi. Ordunun sağ kanadı dağılmış ya da esir düşmüştü. Mustafa Kemal geri kalan kuvvetini bir araya topladı ve sağ kanattaki yenilginin yayılmasını önlemek için dayanabildiği kadar dayandı. Düşmanın Ürdün Nehri'nin doğusuna geçmesini önlemenin şart olduğunu görüyordu. Bu kesimdeki 4. ordu zaten Türklerin tek gerileme yolunu kesmeye çalışan Faysal ve Lawrence komutasındaki Arap lejyonlarının baskısı altındaydı. Düşmanın geçici olarak durdurulmasından yararlanan Mustafa Kemal, sağ ve sol kanadındaki ordu kalıntılarıyla bağlantısını kabil olduğu kadar kesmemeye çalışarak Ürdün yönünde çekilme emri verdi. Eski karargahları olan Nablus'tan geçtiler. Halk sessiz ve ilgisizdi. Başka yerlerde de Arap köylülerinin İngilizleri karşılamak üzere bayramlıklarını giymiş olduklarını görmüşlerdi. Türkler adım adım ve düzenli olarak gerilemekteydiler. Yer yer yapılan İngiliz hücumlarına karşı koyuyor ve sayıca çok az oldukları halde onları durmaya ve yeniden toparlanmaya zorluyorlardı. Yeterli yedek kuvvetleri olsa mevzilerini pekala tutabileceklerdi. Ama elde yedek kuvvet diye bir şey yoktu. Askerin maneviyatı üzerinde yıkıcı bir etki yapan hava akınları yüzünden büyük kayıplara uğruyorlardı. Buna rağmen Mustafa Kemal, azimli ve Yılmaz önderliği sayesinde ordusunun bir parçasını ayakta tutabildi. Tehlikeler ve güçlüklerle dolu bir haftanın sonunda askerini düşmanın çemberinden kurtarıp Ürdün'ün karşı kıyısına geçirmiş bulunuyordu. Kol ordusuyla geriyi tutan İsmet Bey, hücumların şimdi güneyden değil de kuzeyden gelmeye başladığını fark etmişti. İngilizler kol ordunun Ürdün'ü geçmesini önlemek için süratle güneye sarkmaktaydılar. Ürdün Vadisi daha şimdiden yıldırım ordularının dağınık döküntüleriyle doluydu. İsmet Bey taşıt araçlarını tahrip etti. Tümenlerini elden geldiği kadar düzenli tutmaya çalışarak atları yüzdürdü, askerlerini suya daldırdı ve onlarla birlikte düşman ateşi altında karşı kıyıya geçti. Kuvvetli bir akıntı vardı. Yarı bellerine kadar suya girmişlerdi. Yanındaki Alman albayı karısıyla kızının fotoğrafları ıslandı diye üzülüyordu. İsmet Bey uğurdur uğurdur dedi. Kutsal Ürdün suyunda vaftiz oldular, fena mı? İsmet Bey Mustafa Kemal'i Aclun'da bir zamanlar Selahaddin'in Haçlıları Ürdün'ü geçmekten alakoyduğu kalenin duvarları altında hasta ve sancılı olarak buldu. Ne olup bittiğini ve işin nereye varabileceğini henüz ikisi de kestiremiyorlardı. 4. ordu çorak çöl yollarından Şam'a doğru çekilmeye başlamıştı bile. Acaba von Sanders Şam'ı savunacak mıydı? Bilemiyorlardı. Ertesi gün dağlar arasından Derya'ya yollandılar. Arap köylüleri de onlara saldırmaya kalkıştılar ama Türkler dönüp üzerlerine yürüyünce dağıldılar. Derya'ya varınca Şam'a doğru çekilmelerini bildiren bir emir aldılar. Mustafa Kemal 7. orduya Şam'ın güneyinde Kisve'de toplanma emri verdi. Mustafa Kemal Şam'a mahiyetinden birkaç kişiyle yalnız girdi. Askerlerini biraz dinlenip sonradan gelsinler diye geride bırakmıştı. Şam'ı askerliğinin ilk günlerinden tanıdığı için yerli halkın Türklere karşı takındığı soğuk, düşmanca tavrı sezmekte gecikmedi. Pencerelerde Faysal'ın bayrağı asılıydı. Silahlı Arap çeteleri heyecandan sarhoş bir halde sokaklarda dolaşıyor ve havaya ateş edip binicilik gösterileri yaparak eğleniyorlardı. Şehrin elden gittiği belliydi. Kisve'ye dönünce von Sanders'in bir emrini buldu. Birliklerini 4. Ordu komutanına teslim ederek Raya'ya gitmesini ve cephenin çeşitli yerlerinden kurtulmuş birlikleri toparlayıp komutası altına almasını bildiriyordu. Von Sanders aslında Şam'ı savunmayı tasarlamış ama askerlerin yorgunluk ve düzensizliği, bağlantı yokluğu ve düşmanın görülmedik hızı karşısında planından vazgeçmek zorunda kalmıştı. Şimdi artık geri çekilen birlikleri daha kuzeydeki Humus'ta yeniden toparlamak, Barada Vadisi'nden Rayak Ovası'na uzanan bir savunma hattı kurmak umudundaydı. Bu hat aynı zamanda Beyrut'u da koruyabilirdi. Böylece Emir Faysal zafer şenlikleri içinde Şam'a girdi. Ondan bir iki gün önce de Albay Lawrence gelmişti. Şam kadınları onun şerefine peçelerini yırtıp atmışlar ve kafeslerden sarkıp çığlık çığlık kahkahalar savurarak sokaklarda üstü açık Rolls Royce'uyla dolaşan Lawrence'ın üzerine hamam taslarıyla esanslar serpmişlerdi. Arap askerleri Şam'a girerken Mustafa Kemal Rayak yolundaydı. Liman von Sanders'i Alman Asya Kuvvetleri karargahında buldu. Karargaha komuta eden Alman albayı onlara birer bardak buzlu bira sundu. Biralar içilirken albay yeni komutanına her şeye rağmen mükemmel kuvvetlerinin mükemmel durumunu harita üzerinde canlandırmaya çalışıyordu. Albay sözlerini bitirince Mustafa Kemal von Sanders'e sordu. Bu subay benim emrimde midir? Evet. Öyleyse albayım, bana birliklerinizin bulundukları yerleri, sayılarını ve durumlarını söylemek lütfunda bulunur musunuz? Albay şaşalamıştı. Kesin olarak söyleyemem dedi. Birliklerin hareket halinde oluşu durumu biraz karıştırıyor. Mustafa Kemal, albayım, burada benim memleketimin hayatı söz konusudur diye cevap verdi. Vatanımı savunmakla görevli olan tahminlerle yetinemezler. Hemen şu anda bir takım kararlar almak zorundayım. Sizden ne umabilirim? Lütfen söyler misiniz? Albay biraz düşündükten sonra doğruyu söyledi. Güvenebilecek hiçbir kuvvetim olmadığını itiraf etmek zorundayım komutanım. Demek oluyor ki karşımda sadece bir albayla kurmayından başka hiçbir şey yok, öyle mi? Öyle. Hadi karargahımıza gidelim o halde. Mustafa Kemal'in karargahı Rayak'ta, von Sanders'inki ise Baalbek'teydi. Anladığına göre buralardaki asker toplulukları sadece birliklerini kaybetmiş, moralleri iyice bozulmuş bir takım dağınık gruplardan başka bir şey değillerdi. Mustafa Kemal güvendiği subayları bu askerleri toplayıp birlik şeklinde teşkilatlandırmakla görevlendirdi. Birkaç yüksek rütbeli subayın at sırtında kuzeye doğru geçmiş olduklarını öğrendi. Şam'ı savunmakla görevlendirilen general şehirden ayrılmış. Kol ordu komutanlarından biri de askerlerini düşmana teslim ederek Beyrut'a kaçmıştı. O akşam Mustafa Kemal artık hiçbir cephede ve hiçbir birlikte otorite diye bir şey kalmamış olduğunu anladı. Durumu kendi eline almanın zamanı gelmişti. Yine yetkilerini aşarak bütün kuvvetlerine kuzeye doğru yollanmak emri verdi. Bunlar Şam bölgesinde İsmet'in Baalbek bölgesinde de Ali Fuat'ın komutası altında bulunan birliklerdi. Humus'taki von Sanders'e de bildirdiği bu emir yüzünden ağır tenkitlere uğrayabilirdi. Çünkü artık bir daha geri dönemeyecek şekilde geniş ölçüde bir gerilemeye girişmişti. Ama Mustafa Kemal kendi görüşüne güveniyor ve bu davranışını savunabileceğini biliyordu. Von Sanders, Rayak'ın boşaltılması için emir vermişti. İngilizler, Şam'ın kuzeyindeki yoldan ilerlemeye başladıklarına göre, Rayak'ı tutmanın imkanı artık kalmamıştı. Mustafa Kemal, şehir halkının açtığı ateşe rağmen, tren istasyonunu ateşe verdi, makine ve su tesislerini imha etti. Bütün askerleri topladıktan sonra da Baalbek'e doğru yola çıktı. Burada emrini Ali Fuat'a tekrarlayarak geceliğin trenle Humus'a gitti. Liman von Sanders'i görerek aldığı kararın bu şartlar altında alınabilecek tek karar olduğunu kuvvetli bir ifadeyle anlattı. Von Sanders ona hak verdi. Dedikleriniz çok doğru. Ama ben ne olsa bir yabancıyım. Böyle bir karar alamam. Bunu ancak memleketin sahipleri yapabilirler. Von Sanders bu kararın önemli Suriye eyaletinin hemen hemen tümünü düşmana bırakmak anlamına geleceğini biliyordu. Mustafa Kemal en iradeli tavrıyla cevap verdi. Öyleyse karar uygulanacaktır. İkisi bir arada hasta yatan Türk Kurmay Başkanı'nı görmeye gittiler. O da Mustafa Kemal'e hak verdi. Ellerinde kalan kuvvetlerin hepsini 200 kilometre kadar kuzeydeki Halep'e, yani Suriye'nin en uç köşesine gönderecek ve orada toplayarak yeni bir karar alacaklardı. Son emri veren von Sanders oldu ama artık gerçek komuta Mustafa Kemal'in elindeydi. Kaderin garip bir cilvesi olarak başlangıçta istediği şey, yani üç ordunun aynı komuta altında toplanması, en sonunda gerçekleşmişti ama ordular hemen hemen yok olduktan sonra. Böylece Allenby'nin tam anlamda bir yıldırım harekatı olan saldırısı bir süre için duraklamış oldu. Allenby cüretli bir karar vererek asıl kuvvetinin izleyemeyeceği ufak bir öncü kuvvetiyle yürüyüşe devam etti. Ama düşmanla arasını hayli açmış olan Mustafa Kemal, dağınık kuvvetlerini toplayıp Türk topraklarını savunmak için hazırlığa girişecek kadar zaman kazanabilmişti. Halep, bunaltıcı bir sıcak altında, cansız bir şehir gibi görünüyor, askeri araçlar geçtikçe havalanan sarı renkli kalın toz bulutları sokakları kaplıyordu. Mustafa Kemal, kol ordu komutanları İsmet ve Ali Fuat'ın başkanlığında reorganizasyon komiteleri kurmuştu. Yavaş yavaş iki yeni tümen meydana getirdiler. Bunların biri Katina'da mevzi aldı. Kuzeye ve batıda İskenderun limanına doğru inen dağ yollarını kontrol altında tutuyordu. Von Sanders maiyetinin büyük kısmını limanın gerisindeki Adana şehrine göndermişti. Bir süre sonra kendi de onları izledi ve böylece hemen hemen savaş sahnesinden çekilmiş oldu. Gerileme harekatı sırasında yakasını bırakmamış olan böbrek sancıları, Halep'e varışından az sonra Mustafa Kemal'i yine yatağa düşürdü. Ermeni hastanesine yattı. Hasta bakıcıların oturma odasında yerli idareciler ve generallerle toplantılar yapıyor ve hastalığa karşı gösterdiği dayanıklılıkla doktorları şaşırtıyordu. Bu arada İngilizlerin zırhlı araçlardan kurulu bir ileri müfrezesi, Türk artçılarıyla küçük bir çarpışmadan sonra şehre yaklaşmış ve Türklere teslim olmaları için haber göndermişti. Türkler teslimi kabul etmediler. İngilizler takviye birlikleri gelinceye kadar iki gün beklediler ve bu arada şehrin savunma tesislerini keşfe çalıştılar. Bir ara Araplar şehrin kalesiyle hükümet konağını ellerine geçirdiler. Mustafa Kemal şimdi Baron Oteli'nde kalıyordu. Sancıları geçmemişti. Odasında yatarken sokaktan ateş sesleri duydu ve balkona çıkıp baktı. Aşağıda büyük bir kargaşalık vardı. Bir sürü Arap paniğe kapılmış olan Türk askerlerini yarıp geçerek paşayı ve subaylarını ele geçirmek için otele girmeye çalışıyorlardı. Mustafa Kemal aşağı indi ve kamçısını sallayarak Arapları dışarı kovdu. Bu sırada garnizon komutanı korkusundan okuyamadığı bir raporu onun eline tutuşturdu. Mustafa Kemal sükunetle okudu. Rapor şehrin düşman hücumuna uğradığını bildiriyordu. Arkadan Mustafa Kemal'in sırtında kusursuz üniforması, ağzında sigarası, kurşuni gözlerinde emin bakışıyla dimdik otelin taraçasına çıktığı görüldü. Sakin, telaşsız birkaç emir verdi. Sonra sokağa çıkıp ağır ağır yürümeye başladı. Savunmaya çalıştığı Halep halkından bazılarının damlardan başına el bombaları attığını içinden acı acı gülerek görüyordu. Tedbirli davranarak yakınlara yerleştirmiş olduğu askerler süratle yetiştiler. Derhal yayılarak makinalı ateşiyle Arapları dağıttılar. Cesetler kaldırımlara serilip kalmıştı. Şehirde düzen kısa zamanda sağlandı. Ama Halep'i boşaltma zamanı gelmişti. Alenbi'nin yaklaşan taarruzlarından başka geriden İskenderun'a bir çıkarma tehlikesi de vardı. Mustafa Kemal otomobiline binerek şehri dolaştı ve gereken emirleri verdi. Sonra oteline döndü. O gece ordunun artçıları harekete tam bir çekilme süsü vererek şehrin güneyini boşalttılar. Aslında ana kuvvet sadece şehrin kuzeybatı varoşlarına çekilmişti. Mustafa Kemal'in bir süre önce yattığı hastanede bütün savaş boyunca kalan iki İngiliz hemşiresinden biri bundan sonraki ana baba gününü şöyle anlatır. Sabahın saat 6'sında silah sesleri şehrin her yanını sarmıştı. Gökten sanki kurşun yağıyordu. Değil sokağa, balkona bile çıkmaya imkan yoktu. Araplar sokakları tutmuş, rastgele ateş ediyorlardı. Evlerin çoğunu yağma eden Araplar, ne bulurlarsa alıp götürüyorlardı, kapkaçağa kadar. Karşımızdaki bir eve saldırıp girdiklerini ve ele geçirdikleri yatak, yastık gibi her türlü eşyayı atlarına yükleyip götürdüklerini gözümüzle gördük. Saat 8 olunca bizim ordunun önünden gelen Hicazlı Arap birlikleri bağırıp şarkılar söyleyerek şehre girdiler. Atlarını 4 nala sürüyor ve tüfeklerini, kılıçlarını, bayraklarını havada sallıyorlardı. İngilizlerin de uzakta olmadığını biliyorduk. Saat 9'da başı miğferli askerlerimizin zırhlı arabalarla şehre girişlerini görerek sevindik. Şükran duygularımız içimizden taşıyordu. Dışarıdakilerin alkışları ve yaşa sesleri arasında kendi bayrağımızı çektik. Hastanemizin karşısına düşen tepelerden siyah bir çizginin gitgide yaklaşmakta olduğu görülüyordu. En sonunda atlılarımız da şehre girdi. Yarım saatlik bir moladan sonra mevzi almak üzere şehrin kuzeyine geçtiler. Yazık ki Türkler orada pusuya yatmışlardı. Birden hücuma kalkınca askerlerimizden bir kısmı can verdi ve birçoğu da yaralandı. Dipnot: Hemşire Ethel Curry, Mrs. E. MacLeod Smith, Nurses League Journal. Bunu izleyen bir sürü artçı harekatı sırasında Mustafa Kemal'in ordusu üst üste hücuma uğradığı halde hiçbir zaman yenilmeden şehrin arkasındaki tepelere kadar çekildi. İngilizler Şam'dan takviye getirtmek zorunda kaldılar. Türkler şimdi ilk defa olarak Arap topraklarını değil kendi vatanlarının toprağını savunuyorlardı. Zira burası Türkiye'nin tabii sınırıydı. Ama Mustafa Kemal her şeyin sona ermek üzere olduğunu çok iyi biliyordu. Osmanlı İmparatorluğu imparatorluk olmaktan çıkmıştı artık. Balkan savaşları imparatorluğu Avrupa'daki topraklarından etmiş, Dünya Savaşı da bütün Arap eyaletlerini elinden almıştı. Bu yenilgi kendisine acı gelmekle beraber Mustafa Kemal bu toprakların kaybına o kadar üzülmüyordu. Bir bakıma bunun böyle olacağını öteden beri görmüştü. Bu onun kanserli dış uzuvlarını kesip atmış, atalarının bereketli toprağında, yoğun ve sağlam bir vücut halinde hayata tekrar kavuşmuş yeni bir Türk ulusu hayalini daha da elle tutulur hale getirmişti. Yabancı toprağı olan Suriye elden gitmişti. Ama Türk ana yurdu Anadolu henüz yaşıyordu, yaşaması da gerekliydi. Memleketin geçmişi ve geleceği işte burada, şu sıra dağların ardında yatıyordu. 16. Bölüm Mütareke. Bu hayalin gerçekleşmesi için vakit daha erkendi. Tehlike bu arada en yüksek noktasını bulmuştu. Humus'tan Halep'e çekildikleri sırada ve daha sonraları, Mustafa Kemal hep çok yakın olduğunu bildiği yenilginin doğuracağı sonuçları düşünüp durmuştu. Eğer Türkiye geçen yıl kendisinin ısrarla istediği gibi Almanlardan ayrı olarak barış yapmış olsaydı, belki İtilaf devletlerinden daha uygun şartlar elde edebilecek ve memleketin şerefli bir şekilde yaşaması sağlanmış olacaktı. Ama şimdi Türkiye'nin bütün varlığının tehdit altında olduğunu görüyordu. Bu tehdide nasıl karşı konulabilecekti? Kabinenin her an istifası bekleniyordu. Artık barış istemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Ama bu, çökmüş ve gözden düşmüş olan Talat Paşa'nın yapacağı iş değildi. Yeni bir hükümet kurulmalıydı. Mustafa Kemal'e göre bu hükümetin başına getirilebilecek tek adam İzzet Paşa'ydı. O da savaşa karşı gelmişti. Siyasi görüşleri ılımlı olmakla beraber yurtsever bir adamdı. İttihat ve Terakki'ye karşı öteden beri cephe almış, milliyetçilere daha yakınlık göstermişti. Mustafa Kemal bu düşüncesini baş yaveri yoluyla padişaha iletmek üzere bir telgraf çekti. Durum son derece ciddidir diyordu. Askerlerimizin maneviyatı gün geçtikçe çökmektedir. Sadece ordumuzun varlığı değil, devletimizin geleceği de tehlikededir. Onun için her ne pahasına olursa olsun barış yapılmasını şiddetle tavsiye ederim. Yaver'den bu görüşü sultana açıklamasını ve İzzet Paşa'yı yeni bir kabine kurmakla görevlendirmesi için ısrarda bulunmasını rica etti. Mustafa Kemal, kabineye Fethi ve Rauf Beylerin ve Harbiye Nazırı, dolayısıyla başkumandan vekili olarak kendisinin alınmasını açıkça ileri sürüyordu. Telgrafını bu kabine derhal İtilaf Devletleri ile temasa geçerek askeri harekatın durmasını sağlayacak bir mütareke imzalamalıdır diye bitirdi. İstanbul'da da olaylar zaten bu yönde gelişmekteydi. Talat Paşa Almanya'ya yaptığı bir ziyaretten dönmüştü. Sofya garındayken Bulgar cephesinin çöktüğünü ve Kral Ferdinand'ın tahttan çekilmeden önce bir mütareke imzalamaya çalıştığını haber almıştı. Böylece Türkiye hem doğudan hem de batıdan tehdit altında kalıyordu. Selanik'e kadar sokulmuş olan düşman kuvvetlerine İstanbul yolu açılmış demekti. İstanbul sokaklarında herkesin nefret ettiği Fransız generali Franche d'Esperey'in şehre çok yakında gireceğine dair söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Bu generalin İstanbul'u bir Frank şehri yapacağı ve Türkleri köle durumuna sokacağı söyleniyordu. Talat Paşa döner dönmez padişaha istifasını sundu. O da bunu başta ret ama sonra kabul etti. Bundan biraz sonra Enver, Cemal ve Talat bir Alman zırhlısıyla Karadeniz'e kaçtılar. Talat Almanya'ya gitti. 3 yıl sonra orada intikamcı bir Ermeninin kurşunuyla vurulup ölecekti. Enver'le Cemal Rusya'ya sığındılar ama onların da sonu daha az kanlı olmadı. İttihat ve Terakki Fırkası son bir toplantı yaparak suçlarını kabul etti ve kendi kendini dağıtmaya karar verdi. Eskiden beri yasak savmak için kendisine başvurulan İhtiyar Tevfik Paşa, yeni bir hükümet kurmayı başaramayınca bu görev İzzet Paşa'ya teklif edildi. Mustafa Kemal ile arkadaşlarının ısrarı karşısında İzzet Paşa görevi başkomutanın emrine boyun eğen bir asker olarak kabul etti. Güdeceği siyaset, Wilson ilkelerine uygun bir barış sağlamak olacaktı. Rauf Bey, İzzet Paşa'nın Mustafa Kemal'i ya Harbiye Nazırı ya da Genelkurmay Başkanı yapması için çok çalıştı. Ama Paşa şimdilik bu görevlerin ikisinin de kendi elinde bulunmasını daha uygun görüyordu. Mustafa Kemal'in cephedeki işinin henüz bitmediğini ileri sürerek barışa ulaşıldıktan sonra Harbiye Nazırlığına geçebileceğini söyledi. Bu arada İsmet Bey'i Harbiye Nezareti Müsteşarlığına, Rauf Bey'i Bahriye Nazırlığına ve Fethi Bey'i de Dahiliye Nazırlığına getirdi. Mustafa Kemal'in eksikliğine rağmen bu, içinde milliyetçilerin yer aldığı ilk kabineydi. İlk işi de mütareke yollarını araştırmak olacaktı. Daha önce İngilizler Lawrence'ın subaylarından Albay S.F. Newcomb Ali ile Talat'a gayri resmi görüşme teklifinde bulunmuşlardı. Newcomb, Filistin'de esir düşerek Bursa'ya getirilmiş ve buradan sonradan evleneceği Bursalı bir kızın yardımıyla İstanbul'a kaçmıştı. Bir İngiliz kurmayı olarak İngilizlerce kabul edileceğini umduğu şartları Türklere bildirmiş ve aracılık teklifinde bulunmuştu. Bu teklifi İzzet Paşa hükümetine de tekrarladı ama daha yüksek rütbeli bir subayın bu işi daha iyi yapabileceğini ileri sürdü. Bu da Bağdat seferi sırasında başarısız Kut savunmasına komuta eden ve şimdi de gözde bir esir olarak Büyükada'da bulunan General Sir Charles Townsend'ti. General bunun arkasından İzzet Paşa'ya Rauf Bey'le haber göndererek İngiliz makamlarıyla barış görüşmeleri için aracılıkta bulunmayı teklif etti. İzzet Paşa nasıl olsa bir mütareke yolu aradığına göre bu kendi gelen teklifi kabul etmekte sakınca görmedi. Böylece İngiliz generalini çağırtarak serbest bıraktı. Britanya'ya karşı beslediği övgü ve dostluk duygularını belirttikten sonra, memleketinin bu savaşa karşı taraftan girmiş olmasını bir suç olarak niteledi. İngiltere askeri harekatı derhal durdurursa, Türkiye şu sırada İtilaf devletlerinin elinde olan bütün Arap eyaletlerine özerklik vermeye hazırdı. Yalnız işgal altında olan başka topraklarla, memleketin geri kalan kısmında Türklerin siyasal bağımsızlığı tanınmalıydı. Bu görüşmenin ardından Rauf Bey de generali Büyükada'da ziyaret etti. Mütareke koşullarında Türkiye'nin askeri şerefine saygı gösterileceğini umduğunu belirtti. Biz Bulgarlara benzemeyiz dedi. İngiltere'nin meseleyi sessizce halletmesi ve Türkiye'nin centilmenliğine güvenmesi iyi olur. General Townshend Bozcaada'ya ve oradan da bir Türk Bahriye Romorkü'yle Midilli'ye götürüldü. Onu burada bir İngiliz deniz subayı karşıladı. Aralarında şu konuşma geçti. Kimsiniz? General Townshend. Ne diyorsunuz? Sizi gördüğüme çok sevindim generalim. Yine İngiliz bayrağı altındayım. Dipnot. General Sir Charles Townshend. My Mesopotamian Campaign.